Ayrım 53 sayfa 720. Hintok, Şahzalıoğlu'nun komün mezbahasının giriş kapısında üzerine kırmızı harflerle sloganlar yazılmış olan sarı bir levhanın önünde dikildiğini gördü. Hintok, Fang Shixian'ın başına gelen talihsizliğin Şahzalıoğlu ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyordu. O çocuk mutlaka onun çırağı olmalıydı. Eğer Sarı Deniz restoranındaki sıkı güvenlik tedbirleri altında Prenses Monica'nın parmağındaki elmas yüzüğü çalabiliyorsa o işçi tulumuyla ilgilenmediği kesindi. Bunu ninesine tokat atmış olan o kötü adamı cezalandırmak için yapmıştı. Hintok birden Şahzalıoğlu ile ilgili fikrini değiştirdi. Şimdiye kadar hırsız olmanın hep utanç verici bir şey olduğunu düşünmüştü. Bu hangi hanedanlık döneminde olursa olsun ezelden beri hep yüz kızartıcı bir suç sayılırdı ama şimdi şöyle düşünüyordu. Tavuk köpek gibi şeyler çalan sıradan bir hırsız olmak onurlu bir şey değil ama Şahzalıoğlu gibi tüm zamanların en azılı hırsızlarından biri olmak övgüye değer bir şey. İşte böyle şeyler düşünerek kendini rahatlattı biraz. Onun gözünde Şahzalıoğlu'nun yaptığı Şanguan ailesinin rüzgarda salınan şanlı bir bayrak daha kaldırmasıydı havaya. Kızıl muhafızların küçük generali Hintong'un annesinin yaptığından hiç de memnun değildi. Eline o zamanlar çok nadir görülen ama devrimci faaliyetler için uygun olan ve tam da devrimci ihtiyaçları karşılayabilecek pille çalışan taşınabilir bir megafon alıp onlarca yıl önce Gowemi Kuzeydoğu bucağına gelip toprak reformu yapan o çok önemli adamın hastalıklı ses tonunu özenerek titreyen ve inişli çıkışlı bir sesle bağırmaya başladı. Devrimci yoldaşlarım, kızıl muhafızlar, silah arkadaşlarım, fakir ve orta direk köylüler, tarihi bir karşı devrimci olan Shangwanlu'nun sahte nezaketine kanmayın sakın. Onun tek yaptığı mücadelemizin yönünü değiştirmektir. Kızıl muhafızların bu küçük generalin adı Gua Pingyan'dı. Aslında eksantrik babası Gua Yingcheng'in istismarına uğramış olan talihsiz bir çocuktu. Gua Yingcheng karısının bacağını kırmış ve ağlamaması için onu uyarmıştı. Kapıların önünden geçenler sık sık sopanın ete vururken çıkardığı sesleri ve kadının hıçkırıklarını duyarlardı avludan gelen. Li Wanlian adında iyi yürekli bir adam bir keresinde buna bir son vermek istemişti ama tam da kapılarını çaldığı sırada avludan gelen kocaman bir taş parçası adamın sırtını yaralamıştı. Bu Guo Pingyan denilen adam babasından miras kalan zalimlik ve acımasızlıkta kültür devrimi sırasında Zhu Wen adında bir öğretmenin böbreğine zarar vermişti acımasız tekmeleriyle. Konuşması biten Guo Pingyan megafonunu omzuna atıp Yintong'un annesinin yanına gitti. Kadının dizlerine bir tekme atıp diz çök diye bağırdı. Shangguanlu acıyla inleyerek diz çöktü. Ardından Shangguanlu'nun kulağını çekip ayağa kalk dedi. Shangguanlu tam daha yeni ayağa kalkmıştı ki bir tekme daha yiyip yere düştü. Guo Pingyan bir ayağıyla kadının sırtına bastı. Guo Pingyan'ın attığı bütün dayaklar aslında o sıralar çok meşhur olan bütün sınıf düşmanlarını yere düşürüp üzerlerine basın sloganının cisimlenmiş haliydi. Annesinin dövüldüğünü gören Shangguan Yintong'un içinden bir öfke yangını yükseldi. Yumruklarını sıkıp Guo Pingyan'ın üzerine atıldı. Tam yumruğunu havaya kaldırmıştı ki Guo Pingyan'ın sinsi bakışlarıyla karşılaştı. Bu yaşı aslında daha çok genç olan koca oğlanın çenesinde ona tarih öncesi bir sürüngenin ifadesini veren iki derin kırışıklık vardı. Yintong'un sıkılı yumrukları hiç farkında olmadan sanki içgüdüsel olarak çözülüverdi. İçi ürperdi. Kara kış sanki kalbine savaş açmıştı. Yintong tam da ona ne yaptığını sandığını soracaktı ki Guo Pingyan onun ağzının kenarına öyle bir yumruk geçirdi ki Yintong'un ağzından çıkan soru yerine bir inleme oldu. Ah anacığım. Yintong annesinin önünde diz çökerken annesi ağır ağır başını kaldırıp öfkeyle oğluna baktı. Seni işe yaramaz şey, ayağa kalk. Shangguan Yintong ayağa kalktı. Guo Pingyan, kızıl muhafızlarına sopaları, davulları ve gongları eşliğinde öküz hayaletleri ve yılan ruhları alayını pazar alanında ilerletmelerini işaret ediyordu. Guo Pingyan, megafonunu eline alıp halkı da kendisiyle birlikte sloganlar atmaya teşvik etti. Pilli megafonun sayesinde daha yüksek çıkan o garip ses tonu zehirli bir böcek ilacıymış gibi halkın üzerine yayıldı. İnsanlar kaşlarını çattı ama kimsenin ağzından çıt bile çıkmadı. Shangguan Yintong ise bu sırada durduğu yerde bir sanrı görüyordu. Pırıl pırıl parlayan muhteşem bir gündü. Elinde efsanelerde anlatılan o ejderha pınarı kılıcı, Guo Pingyan, Zhang Pingtuan, Fare Fang, Köpek Liu, Wu Yunyu, Wei Yangjiu ve Guo Kuyushengi yakalayıp o toprak sahneye çıkarmış. Hepsine sırayla diz çöktürüp o mavi mavi parlayan keskin kılıcın ucuyla. Önce Wu Yunyun'un boğazını kesmeli. O yara bere içindeki kel kafanın gözleri doluyor. Shangguan Yintong, hayır, hayır, Shangguanların varisi, kıyma bana. Bendenizin evinde 80 yaşında ihtiyar bir anısı var. Ona bakmakla yükümlüyüm diye kekeleyerek merhamet diliyor. Shangguan varisinin üzerinde şık beyaz bir cübbe var. O dünyaca meşhur kılıcının keskin ucunu havada döndürüp Wu Yunyun'un bir kulağını kesiyor. Kulak yere düşer düşmez bir köpek gelip kulağı kaptığı gibi ağzına atıyor. Kulağı iyice çiğnedikten sonra yapış yapış bir halde kusuyor. Shangguan'ın varisi, siktir git hadi. Köpekler bile yemez etini. Seni sihirli kara kurbağası, siktir git hadi, diyor. Wu Yunyun sahnenin altına siktirip gittikten sonra sıra o kurttan daha vahşi, tilkiden daha kurnaz ama şimdi bir tavşandan daha ürkek olan Wei Yangjiyo'ya geliyor. Bu hem yumuşak hem de sert olabilen oğlan, sert oldu mu elmastan daha sert, yumuşak oldu mu bir bok yanından daha yumuşak olan bu oğlan, Shangguan varisinin ayaklarının dibine diz çökmüş, pirinç gagalayan bir tavuk gibi secde ediyor. Yanıp sönen gözleri bakır gibi parayı andırıyordu. Shangguan dede, Shangguan baba, kapa çeneni. Benim torunum olmak senin yapacağın iş değil. Hele benim oğlum olmanın yanından bile geçemezsin. Shangguan varisi kaplanların soyundan gelir. Senin gibi sümüklü bir böceği nasıl aramıza alalım? Kılıcının buz gibi ucuyla onun burnunu kesiyor. Beni hatırladın mı? O zamanlar bana nasıl davrandığını, Shangguan varisi, ah kılıç ustası kahraman Shangguan. Sizin gibi büyük bir insanı nasıl hatırlamaz benim gibi küçük biri? Bir hükümdarın midesi bir geminin yüzebileceği kadar geniştir. Öyle sıradan bir gemi değil. 10.000 tonluk büyük bir gemi. Büyük fırtınalara göğüs gerebilen, azgın dalgaları kırabilen, Pasifik Okyanusu'na yönelmiş, sizin gönlünüz Pasifik Okyanusu'ndan bile daha engin. Ağzın iyi laf yapıyor ama gerçekten için nefret dolu. Bu dili kesmek gerek bir daha küfretmesin diye. Bir daha dedikodu çıkarıp kimsenin canını yakmasın diye. Wei Yangjiyu iki eliyle ağzını kapatıyor, korkudan yüzünün rengi atıyor. Shangguan varisi bileğini şöyle bir kıvırınca ejderha pınarı sanki ay ışığında çalan bir flüt gibi çağıldıyor. Bambuların gölgesi yere düşünce Wei Yangjiyu'nun iki bileği birden kesiliyor. Kılıç sanki havayı keser gibi önünde hiçbir engel tanımıyor. Yintong ustaca bir bilek hareketiyle Wei Yangjiyu'nun dilini kesip oğlanın ağzını içinden kan fışkıran kara bir deliğe çeviriyor. Sıradaki. O piç velet Guo Pingyan'a geldi sıra. Shangguan Yintong kararsız, önce hangi organını kesmekle başlasam diye düşünüyor biraz. Boşver düşünmeyi, direkt öldür. Ejderha pınarı kılıcını kaldıran Shangguan varisi, bu annem için, dünyadan bir pisliği temizlemiş olurum diyor. Kılıç tam da Guo Pingyan'ın ense kökündeki o çukura düşüp kesiyor kafasını. Kafa o derin hendiye yuvarlanıyor. Kara ve sıska balıklar üşüşüyor hemen. Kuyruklarını sallayıp yüzünün derisini dişliyorlar. İntikamını aldıktan sonra gözü yaşlarla doluyor. Kılıcını kınına soktuktan sonra iki elini göğsünde yumruk yapıp sahnenin altındakileri selamlıyor. Seyirciler çılgınca tezahürat yaparken saçında kırmızı ipekten kelebek şeklinde bir toku olan küçük bir kız çocuğu koşuyor sahneye. Kucağında bir demet beyaz çiçekle çiçekleri Shangguan varisine takdim ediyor. Shangguan varisi birden bu kız çocuğunu bir yerlerden tanıdığını düşünüyor. Dikkatlice bakınca kim olduğunu çıkarıveriyor. Meğer taşkın ejderha nehri çiftliğindeki savaş kalıntılarının yanında birlikte oyun oynadığı o küçük kız çocuğuymuş. Kız havan topunun paslı namlusuna binip atçılık oynuyor. Kızı kucağına alınca birden aklına geliyor. Kantine gidip yaptığı kötülüklerin boyunu geçtiği o çopur zank şeytanından hesap sormalı. İyice düşünüyor. Evet, o ahlaksız adamın apış arasındaki şeyi kesmeli, bir daha tecavüze kalkışmasın. Çopur zangı bir bakışta ele geçiriyor. Seni tosbağa yumurtası, diz çök hemen diyor. Shangguan varisi vahşice, seni niye aradığımı biliyor musun? Kılıç ustası kahraman Shangguan, diyor Chopur Wang. Biliyorum. Kılıç ustası kahraman Shangguan, kılıcının sivri ucuyla Chopur'un apış arasını işaret ederek, buraya tecavüz ettiğin kadınlar adına intikam almak için geldim diyor. Chopur Zang donup kalıyor. Tıpkı bir zamanlar kuşçağının yaptığı gibi. Shangguan varisi bir harekette Chopur'un pantolonunu kesiveriyor. Tam bileğini döndürecekken birden Söğüt Ağacı'nın arkasından çıkan Shangguan Kuyidi'yi görüyor. Chopur'un önüne geçip, Yintong, ne yaptığını sanıyorsun sen, diyor sert bir tavırla. Yedinci abla, çekil önümden. Bırak da şu domuzu hadım edeyim. Onu Çin'in en son harem ağasına çevireyim. Sizlerin intikamını alayım. diyor Şanguan Yintong. Şanguan Guidi inci tanesi gibi dökülen gözyaşlarıyla, canım kardeşim, benim, hakikaten kadınları hiç anlamıyorsun diyor. Çabuk yönüne dön diye bağırdı kızıl muhafızların küçük generallerinden biri. Şanguan Yintong'un karnına bir yumruk geçirken, aptal piç, yoksa kaçmak mı istiyorsun? Şanguan Yintong az önce gördüğü sarının etkisindeydi hala. Gözlerinden sıcak yaşlar boşandı. Bir yumruk yedikten sonra kendine gelmişti ama gerçeklik daha acımasızdı gördüğü sanrıdan. Önünde puslu ve aşılmaz bir yol vardı. Bu sırada Guo Pingyan'ın kızıl muhafızları ile Wu Yunyun'un liderlik ettiği altı maymun isyan ordusu arasında bir çatışma çıktı. Guo Pingyan ve Wu Yunyu önce ağız dalaşına girdiler. Biraz havladıktan sonra baktılar ki bu nefret sözcüklerle ortadan kaybolmayacak. Yumruklarını havaya kaldırıp itip kakışa başladılar. Ardından da savaş geldi. İlk tekme Wu Yunyu'dan geldi. Guo Pingyan de bir yumrukta cevap verdi. Ardından birbirlerine girdiler. Guo Pingyan, Wu Yunyu'nun can damarı olarak bilinen şapkasını yırtıp onun o çürük patatese benzeyen yara bere içindeki kel kafasını sıktı. Wu Yunyu baş parmağını Guo Pingyan'ın ağzına sokup tüm gücüyle çekince ağzının kenarında bir kesik açtı. Liderlerinin kavgaya başladığını gören iki fraksiyon da hemen harekete geçip kavgayı bir çete savaşına çevirdi. Çok kısa sürede sopalar sallanmaya, tuğla parçaları havada uçuşmaya başladı. Kafası yarılan teslim olmaktansa ölürüm desturuyla kavgayı iyice kızıştırdı. Wu Yunyu'nun sağ kolu ve Yang Jiyo üzerinde kırmızı püskülleri olan çelik uçlu mızrağıyla iki kişiyi bağırsaklarından yaralayınca yaralardan kan ve gri renkte yapışkan bir sıvı fışkırdı. Guo Pingyan ve Wu Yunyu adamlarını toplayıp onlara savaş taktiği vermek için geri adım attılar. Yintong bu sırada ona Shazahou'yu anımsatan yüzü maskeli genç bir kadının hızla Guo Pingyan'ın önünden geçtiğini gördü. Geçerken sanki eliyle Guo Pingyan'ın yüzüne dokundu. Birkaç dakika sonra Guo Pingyan acıyla inlemeye başladı. Meğer yanağında kesici bir aletle büyük bir delik açılmış. Yanağında sanki ikinci bir ağız açılmıştı. Beyaz etin içinden fışkıran kırmızı kan insanın tüylerini diken diken ediyordu. Guo Pingyan birden yanağını tutarak komün hastanesine doğru koşturmaya başladı. O an hiçbir şey umurunda değildi sanki. Savaşın giderek daha çok kızıştığını gören halk üzerlerine kan bulaşacağı korkusuyla tezgahlarını toparlayıp sokak aralarında gözden kayboldular. Bu savaş Wu Yunyu'nun altın maymun isyan ordusunun büyük zaferiyle sonuçlanmıştı. Guo Pingyan'ın rüzgar ve şimşek çoku muharebe takımını kendi ordusunun bünyesine katıp öküz hayaletleri ve yılan ruhları alayında savaş ganimeti olarak ele geçirdi. Guo Pingyan'ın pilli megafonu da artık Wu Yunyu'nun omuzlarındaydı. Kargaşa sırasında Wei Yang Jiyo'nun mızrağıyla bağırsaklarından yaralanan iki rüzgar ve şimşek şoku muharebe takımı üyesinden biri hala hastaneye kaldırılmadığı için orada son soluğunu verdi. Diğeri ise 2 litre kan kaybetmişti ama yaşamaya devam etti. Gereken kan öküz hayaletleri ve yılan ruhları alayındakilerin damarlarından çekildi. Yaralı hastaneden taburcu olduktan sonra hiçbir kızıl muhafız birliği onu aralarına kabul etmedi. Çünkü onun yoksul köylü kökeninden gelen kanı değişmişti artık. Ona verilen 2 litre kanda toprak ağalarının, zengin köylülerin, tarihi karşı devrimcilerin ve sınıf düşmanlarının kanı vardı. Ve damarlarında şimdi onların kanı akmaktaydı. Wu Yunyu'nun dediğine göre Wang Jinzi artık moleküllerinde muhalif sınıfının o 5 kötü alışkanlığını yani oburluk, sarhoşluk, zamparalık, kumar ve uyuşturucu bağımlılığını taşıyan aşılı bir meyveydi. Wang Jinzi denilen bu bahtsız adam bir zamanlar Rüzgar ve Şimşek Şoku Muharebe Takımının propaganda timinde görev alıyordu. Kızıl muhafızların hepsi tarafından dışlanıp yalnızlığıyla baş edemeyince o da kendine tek boynuzlu at muharebe takımını kurdu. Kendi mührünü oydurup kendi filamı ve kol bantlarını yaptırdı. Hatta komün radyo istasyonuyla bizzat görüşüp onlardan 5 dakika yayın izni kopardı. Burada metinlerini kendinin yazdığı Tek Boynuzlu At diye bir programa başladı. Programın tek boynuzlu atın savaştaki dinamik durumundan tutun da Dalan şehrinin tarihindeki önemli anekdotlara, çerezlik dedikodulara, seks skandallarına, halkın ilgisini çekecek genel şeylere ve daha neler nelere varan çok geniş bir skalası vardı. Radyo yayını sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kere yapılıyordu. Program yayına başladığında bütün fraksiyonların temsilcileri bir bankın üzerine oturup sabırsızlıkla kendi sıralarının gelmesini beklerdi. Wang Xinzi'nin tek boynuzlu atı son sırada yer alıyordu. Tek boynuzlu at yayınlandıktan sonra enternasyonel çalmaya başlıyordu. Marş, enternasyonelle kurtulur insanlık sesiyle sonlanırken radyo yayını da sonlanmış oluyordu. Radyo oyunlarının ve müzik yayınının olmadığı bir dönemde 5 dakikalık tek boynuzlu at programı Goyami Kuzeydoğu Bucağı'ndaki halkın en büyük eğlencesiydi. İnsanlar domuz ağıllarında, yemek masalarında ya da kamplarında kulakları dikip programın başlamasını beklerdi. Tek boynuzlu at bir akşam yayında şöyle konuştu. Fakir ve orta derece köylüler, devrimci silah arkadaşlarım, yetkili bir kaynaktan alınan bilgiye göre Rüzgar ve Şimşek Şoku muharebe takımının komutanı Guo Pingyin'in yanağını kesip yüzünde büyük bir delik açan kişinin o meşhur kadın hırsız Sha Zahua olduğu açıklandı. Hırsız Sha, yıllar önce Goyami Kuzeydoğu Bucağı'nda at koşturan vatan haini Sha Yueleng ve bir devlet memurunu öldürdükten sonra infaz edilen Shangguan Lady'nin kızıdır. Hırsız Sha, küçükken Güneydoğu Laos Han dağlarında daha sonra onu dövüş sanatlarını öğretecek olan tuhaf bir adamla karşılaşmıştır. Saçaklardan uçup duvarda yürüyebilir, eli çabuk usta bir hırsızdır. Siz farkına bile varmadan cebinizden cüzdanınızı aşırıp kolunuzdan çantanızı alabilir. Yetkili kaynaklardan alınan bilgilere göre Sha Zahua, Goyami Kuzeydoğu Bucağı'na geri döneli 3 ay olmuş ve tüm köy ve mezralarda çoktan gizli irtibat noktaları kurmuş, çeşitli sindirme ve baskı yöntemleri kullanarak kendine, ona hemen hemen her şey hakkında rapor sunan çömezleriyle küçük bir casus ordusu ağı örmüştür. O gün Dalan Şehri pazarında fakir köylü Fang Xingxia'nın köpek derisi şapkasını çalan erkek çocuğu hırsız Şah'ın suç ortağıdır. Hırsız Şah'ın büyük şehirlerdeki şeytani suçlarla da bağlantısı vardır. Birçok takma adı vardır. İçlerinde en bilineni Kırlangıç Şah'dır. Bu sıralar Goyami Kuzeydoğu Bucağı'na sızmasının nedeni öldürülen anne ve babasının intikamını almaktır. Guo Pingyin'in yanağındaki bıçak yarası onun sınıf misillemesinin ilk adımıdır. İlerleyen günlerde daha acımasız ve daha korkunç trajedilerin yaşanacağı bekleniyor. Hırsız Şah'ın kullandığı suç aletlerinden birinin tren geçerken rayların üzerine koyduğu bakır bir bozuk para olduğu bildirilmiştir. Bu bakır para kağıttan ve ince olmakla birlikte çok da keskindir. Bir saç telini üzerine doğru üflediğinizde anında kesebilir. İnsan derisini kestiğinizde ise kanama ancak 10 dakika sonra başlar. Kurbanın acıyı hissetmesi için de 20 dakika geçmesi gerekir. Hırsız Şah bu keskin suç aletini parmaklarının arasında gizliyor. Atar damarınızı kesmesi için ufak bir fiske yatar. Anında ölürsünüz. Hırsız Şah'ın kung fu'daki eli çabukluğu da eşsizdir. Dövüş sanatı ustasıyla çalışırken 10 tane bozuk parayı yağ kaynamakta olan bir tencerenin içine atıp çıplak elini kızgın yağın içine sokarak bozuk paraları teker teker almış. Bunu yaparken eli bile yanmamıştır. Hareketleri öyle hızlı ve öyle keskindir ki görebilmek neredeyse imkansızdır. Devrimci silah arkadaşlarım, fakir ve orta direk köylüler. Silah kullanan düşmanlarımız öldürüldü. Ama bozuk para kullananlar hala hayatta. Bizlerle 10 kat daha kurnaz ve 100 kat daha çılgın bir vahşilikle mücadele ediyorlar. Süreyi aştın, süreyi aştın. Goyami Kuzeydoğu Bucağı'ndaki hoparlörlerden birden böyle bir anons duyurdu. Hemen bitiriyorum, hemen bitiriyorum. Olmaz, olmaz. Tek boynuzlu at, enternasyonelin zamanını çalamaz. Biraz daha geç bitirirseniz olmaz mı? Ama enternasyonelin melodisi hoparlörlerden yayılmaya çoktan başlamıştı bile. Ertesi sabah Goyami Kuzeydoğu Bucağı'ndaki hoparlörlerden Altın Maymun İsyan Ordusu uzun bir makaleyle tek boynuzlu atın Sha Zahua ile ilgili mitini kelimesi kelimesine çürütüp bütün suçları tek boynuzlu atın üzerine yıkması duyuldu. Bütün kitle örgütleri ortak bir bildiri yayınlayarak tek boynuzlu atın yayın ayrıcalıklarının geri çekildiğini söylediler. Ve tek boynuzlu at muharebe takımı liderine birliğini dağıtması ve resmi mühürlerle diğer tüm propaganda malzemelerini yok etmesi için 48 saat süre tanıdılar. Altın Maymun İsyan Ordusu her ne kadar Sha Zahua gibi usta bir kadın hırsızın varlığını inkar etse de Shangguanların evini gözetlemek için casuslar ve nöbetçiler atadı. Evin çevresinde wok kalaycısı, bileyici, ayakkabı tamircisi gibi kılıklara giren casus ve nöbetçiler, ertesi yıl havaların ısınıp çiçeklerin açtığı Qingming bayramında Shangguan Yintong'un yakalanıp ilçe asayiş bürosundan gelen bir polis minibüsüne bindirilişine kadar, o zaman Dalan Şehri Devrimci Komitesi Başkanlığı'na yükselmiş olan Wu Yunyun'un emriyle görevlerine devam ettiler. Taşkın Ejderha Nehri çiftliği boşaltıldığında Kuyuya Kuyuşa'nın tuttuğu bir günlük bulundu. Kuyuya Kuyuşa'nın günlüğünde Shanguan Yintong ve Long Qingping'in arasındaki ilişki ayrıntılı bir biçimde anlatılıyordu. İlçe asayiş bürosu Shanguan Yintong'u cinayet şüphesi ve artık kesinleşmiş olan ölü sevicilik suçundan dolayı tutukladı. Daha soruşturma bile başlatılmadan 15 yıl boyunca Sarı Irmak kıyısındaki bir çalışma kampında çalıştırılmak üzere hapis cezasına çarptırıldı. Ayrım sonu sayfa 731.